Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Cicero'nun bir sözünden, her şey başlangıçta küçüktür sözünden hareketle aslında Barolar Birliği Başkanı'nın değişmesi, yani Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı olmasıyla o yargıda, yüksek yargıdaki değişim biraz konuşalım istedim. Çünkü adaletsizliğin yerleştiği toplumlarda Cicero'nun 2000 yıl önce söylediği şeyler çok daha hızlı oluyor. Evet, başlangıçta küçük ama sonra büyüyor. Aynı şekilde olaya ters açıdan bakacak olursanız da umudu kıymık kıymık büyütebilmek de mümkün. Kepçeyle alınan umudu. Çünkü bütün bunlara doğru anlam atfederek konuşursak eğer, insanların içindeki umudun yeşermesine de vesile olabiliriz. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız. Ben az önce yaptım. Şimdi gazetelerde ne vardan çok ne yoku göreceğiz önce. Mesela Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı olması iktidar medyasında yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Mesela Hürriyet görmüş, aradan küçücük yazmış ama içeriden Ahmet Hakan'la dengelemiş onu. Ahmet Hakan 5 Aralık'ta 1934 yılının 5 Aralık'ında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünde Erdoğan'ın söylediği sözler üzerinden yazmış. Yalan mı söylüyor diye yazmış. Doğru mu söylüyor? Yani 1934'te bu haklar verilmiş ama kullanılması AKP iktidarıyla mümkün oldu demişti Erdoğan. Ya doğrusunu isterseniz 1934 yılında yapılmış olabilir ama mesela ben 2001 Ağustos'undan önce kadın hatırlamıyorum. Gerçekten, yani siz hatırlıyor musunuz? Ben Türkiye'de kadın olduğunu da yok ya, yok da olsa hayır kardeşim, mümkün değil. Biz erkek erkeğe yaşıyorduk. Bayağı bildiğin askerlik şubesi gibiydi Türkiye. Herkes böyle birbirine aynı anıları anlatıyor falan. Ortalık çorap kokuyor. Leş gibi bir yerdi. Tabii ondan sonra 2001 Ağustos'unda AKP kuruldu. İlk kadınları o zaman gördük. Onlar teşkilatta saklıyorlarmış. Onlar çıkarttılar işte. Bakın bunlar. Hatta tanıtım toplantıları yapıldı. Bakın arkadaşlar, bunlar kadındır falan diye. Doğru söylüyor. Bakın bundan sonra daha çok ihtiyaçlar olacak bu tiplere. Bugün yazılar yazan Mehmet Barlas'a, Yavuz Donat'a, Abdülkadir Selvi'ye, ki Selvi bugün yazısında CHP'nin topladığı kalabalık seçim için gösterge olamaz demiş. Kalabalık mı? Ne alakası var? Yani Türkiye İstatistik Kurumu Metin Uca'nındır. Telif ona aittir. O yüzden adını anarak söyleyeyim. Metin Uca'nın söylemiyle, bundan sonra ben de öyle kullanacağım. CNN TÜİK... Çok acayip ya. Haberi ben izlememiştim. Çok, çok saçma sapan bir şey yani. Mitingi göstermemek için çırpınıyorlar zaten. Ondan sonra da mitingle ilgili olarak sayıyı düşürmeye çalışıyorlar. Ya kardeşim bak, bunu iyi ki yapılmadan önce konuşmuşuz burada. Vallahi iyi ki yapılmadan önce konuşmuşuz. Burada önemli olan o değil. Bunun yapılabilir hale gelmesi. İstediğin kadar çırpın. Ondan sonra üfürüyorsun işte. Bombalı düzenek bulundu ya. Evet yani... Bir şey söyleyeceğim. Binali de yapmıştı. Binali Bey de yapmıştı. Şu şeyi ne zaman düşünüyorsunuz? Köprüden intihar girişiminde bulunan yurttaşın kurtarılması törenine. Tamam canım, yapıldı daha önce ama olsun yani, yiyecek keriz hala vardır. Bence yapın bunları, düşünün. Ama bunu yaparken mesela Mahir Ünal'ın Elbistan'da söylediği sözün nereye sıkıştıracağınızı da düşünün. Çünkü ağızdan çıkmış bir kere. Yani Elbistanlıların demek ki böyle bir hastaneye de ihtiyaçları yokmuş. Kimse gelmemiş törene. Kimse gelmemiş mi? Aa, Ahmet Başkan, neden gelmediler insanlar? Ahmet Başkan'dan bunun hesabı sorulur. O Ahmet Başkan'ın sorunu, bize ne? Bizi ilgilendirmiyor. Ama bakın orada yapılan ya da Mehmet Üçtunç Tas Has Kayısı Hoşafı'nın söylediği şeyler mesela. Ufak tefek ekonomik sıkıntılar var, tamam çözeceğiz. Ufak tefek mi? Yayın arasında burada... Hatırlattım ya, yapan muhabir arkadaşımın adını bilmiyorum, kameramanın adını bilmiyorum, çok özür dilerim, haklarına giriyorum kendilerinin, ama Fox TV'nin muhabiri, bir kadın muhabirle bir kameraman, isimlerini bilmiyorum çünkü haberdeyken ben canlı yayında izledim, ana haber bülteninde izledim ama yani hatırlamıyorum, görmedim ismi, çok özür dilerim. O görüntü var ya, o görüntüden gözleri dolmayan, o görüntüyle ağlamayan insan insanlıktan falan söz etmesin. Dağ gibi bir adam ya, dağ gibi, yemin ediyorum kelimenin tam anlamıyla dağ gibi bir adam. Hüngür hüngür ağlıyor adam. Çünkü diyor, iş aramak için gittiğim fabrikadaki kuru ekmeği aldım diyor ya. Bizim tavuklarımız var, onlara vereceğim diye eve getirdim. Eşim ıslattı, yedik beraber diyor. Ve Mehmet Üç Tunç Taskas Haskayısı hoşafı çıkıp diyor ki ufak tefek sorunlar var. Ufak tefek. Sizi götürdüğü zaman o ufak tefek sorunlar anlayacaksınız bunu. Ama iş işten geçmiş olacak, mal batıya kaymış olacak falan amiyane tabirle ama olsun. Bunlar da iyidir. Bunlar da iyidir. Göz önüne çıkartmak lazım. Bunu Yavuz Donat yazmayacak. Bunu Mehmet Barlas yazmayacak. Bu Ahmet Hakan'da yer almayacak. Abdülkadir Selvi yokmuş gibi davranacak bunları. Ama mesela Cem Küçük Türkiye Gazetesi'nde yazacak. Bugün Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün bir yazısı var. Ekrandan insanları tehdit eden, senin işin bitti, seni işten attıracağım, sen tamam sen biraz daha yürüyebilirsin falan diyen insan bugün diyor ki Erdoğan diyor ekonomi kurmaylarına talimat vermeli, daha çok ekrana çıkıp anlatmalı. Bak şimdi bu duruma göre değişen insanların, hani rahmetli Uğur Mumcu söylüyor ya, haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç dengesi değişince döner fırıldak olurlar diye. Tam da bunun için söylüyor işte. Diyelim ki ekonomi bürokratlarına talimat verildi. Denildi ki Anadolu'ya, yok onunki değildi, o başkaydı. Onlar da gidemedi gerçi de. Televizyonlara çıkın denildi. Bakın dünyanın en büyük ekonomi ajanslarından biri Bloomberg. Bloomberg adına, Bloomberg ya da onun adına, elimde bunu tutuyorum çok heyecanlıyım ondan oluyor. Onun adına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla yaptığı toplantıya ilişkin bir haber geçti ajans. Ve o haberde ben 23'ü diye hatırlıyordum ama 16 Aralık diye görünüyor. Çünkü bugün de önemli bir gün. Bugün mecliste bütçe genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Bakın bu yaşananların tamamı mecburen mecliste de konuşulacak. Hepsi kavga çıktı, gürültü çıktı, çıksın kardeşim. Orası onun için var. Her şey orada konuşulacak. Bizi en rahatsız eden düşünceler bile orada dile getirilecek. Ayın 16'sında para politikası kurulu toplantısı olduğunu söylüyor. Ve orada Şahap Kavcıoğlu Bey diyesiymiş ki ne yatırımcılara. Yardımcısı konuşurken, yani işte biz şu an itibariyle ayın 16'sında da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandığında faizlere ilişkin yeni değerlendirme yapacak. Araya giresiymiş ki ne ve diyesiymiş ki ne. Yani faizi indirmeme konusunda bir karar alınabilir. Ne diyorsun? Emin misin? Son kararın mı? Bak 1. 2. Murat döneminde yaşandı bunlar. Vallahi 4.'ye kadar gidiyor Osmanlı'da, bu o değil. 1. 2. Murat Merkez Bankası başkanları. Ardından işte Naci Aba, sonra şahsınız, zat haliniz gelip oturdunuz oraya. Yani şöyle bir durum var sıkıntıda. Seni Hazine Bakanlığı'ndan şutluyor. Şutlayana kadar gidemiyorsun. Onur, gurur falan hepsi yerde. Ağzını açamıyorsun. Hiçbir şekilde. Ağzını bile açamıyorsun. Ve sen çıkıp şimdi diyesiymiş ki ne kendisi. Yani faiz indirmeme yönünde bir şey olabilir. Hadi canım. Ciddi mi? Avrupa'da dün itibariyle 38 merkez bankası yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle toplamda 38 diye kalmış aklımda, 39 da olabilir. Kırmayalım bir tane merkez bankası için birbirimizi. Faiz yükseltme kararı aldılar. Biz düşürdük. Niye? Bugün günün kıyağını geçiyorum. Vallahi bak, herkes birbirine haber versin. Ciddi söylüyorum kardeşim, bak yapmayacak olsam söylüyorum. Şimdi hep beraber bir şey yapacağız. Hani var ya böyle kişisel gelişimciler var. Elini koy şuraya. Şuraya koy. Evet. Bak bir ısınma hissettin mi? İşte benliğin oraya doğru toplanıyor. Şimdi düşünceleniyor. Öyle değil. Geri silkeleme seansı değil bak. Uzat elini. Şöyle aç. Yanına da diğerini koy. Koy. Şimdi önce sağ elini dirsekten bük. Bük bük bük bük bük, iyice düz olsun. Yapamayanlar zorlamasın. Şimdi bunu buraya koy. Aynı şeyi dirsekten bük, getir, koy buraya. Hadi hayırlı olsun, ekonomist oldunuz. Bu yayının da bir özelliği olsun. Tamam ya, vallahi hepiniz ekonomistsiniz. Tamam. Böyle ekonomist olunuyor Türkiye'de. Benim faizle başım hoş değil deyin. İktidar adayı bile olabilirsiniz. Şimdi diyesiymiş ki ne kendisi? Yani faiz indirme olmayabilir. Hadi be. Ne diyorsun? Sonra şahsınız ne yapacaksınız? Hiç düşündünüz mü bunu? Vallahi sıkıntılı. Sıkıntılı. Yani ondan sonrası biraz şey yapar. Bilemedim. Ama bir şey yapın yani. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Hani sonuçta dolarımız, euromuz yok. Bize söylemiştim miydim? İkaize Thomas. Yani Benle bir olayın bir alakası yok. Bu yayını izleyenlerin çoğuyla da bir alakası yok. Sen düşün. Faiz indirmeme yönünde bir karar çıkabilirmiş. Evet. Göreceğiz. Göreceğiz hacı. Bilmiyorum yani. Ama şeyi düşün derim ben yani. Cem Küçük'ün çağrısıyla şimdi bütün ekonomi bürokratları televizyona derse ne yapacak? Tam karşına böyle saygıdan kıçı koltukla yer arasında bir yer bulmuş. Meşhur böyle Tarık Akan çömelmesi yapmış tipler çıkacak karşına. Onlar sana soru sormayacak da bunu cevaplayacaksın mecbur. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Faiz. Yani şeyim yok. O konuda konuşmuyorum. Gerçekten o konuda konuşmuyorum. Küçük Ceylan gibi üstüne de bindi. Zaten ultrasyondan yeni çıktım diye. Vallahi bak en azından neşeli olur ya. İnanmıyorum. Bunu elimde tutuyorum. Şu anda elimde yani. Ya dün dünyanın herhalde en saçma ödül törenine şahit oldu Türkiye. Dünyanın en saçma ödül törenini. Ben izlemedim. Gerçekten izlemedim. Çünkü yayın için çalışıyorum. Düşünsen o saatte millet rellelle geziyor böyle bakıyor geyik yapıyor falan. Sen Cicero okumak zorundasın. Çok renkli bir hayatım var. Hiçbirinize tavsiye etmem. Fakat paylaşılan videolardan sosyal medya Hülya Hanım yarın yine ekonomist olabilirsiniz. Hülya Hanım demiş ki ben yapamadım. Elimde kahve fincanı vardı. Ekonomist yapacağım ya. Biz sakin olun. Herkes ekonomist olacak bir gün. Çok acayip. Ya düşünsene şimdi bir ödül töreni sahneye çıkan kadınların tamamı kadına şiddetle ilgili mesaj arıyor. Ama yaşam boyu onur ödülü en çok kadın döven adama veriliyor. Şaka gibi değil mi? Değil ama işte kötü olan o. Şaka değil. Hiç düşünülmüyor. Sonra deniyor ki işte halk dağıtıyor bu. Abi o zaman tamam yani halk dağıtıyorsa sevgili Yaprak söylemiş de Kaan Sekban şahane bir video çekmiş. Şahane bir video. Sosyal medyadan izleyin. Ben de retweet ettim zaten. Hayatı boyunca en çok kadın dövmüş adam. Yaşam boyu onur ödülü alıyor. İçeride sorsan herkes kadına şiddet karşıtı. Müthiş. Yani gerçekten müthiş ya. Bunlar yaşanıyor Türkiye'de. Yayın arasında bir izleyici mesaj atmış. Dur. Şuradan bakayım da tekrar. Çok acayip bir şekilde diyor ki abi diyor yani bir insanın yüzünü biri niye çalar? Bilmiyorum ki güzel kardeşim ben de onun için sordum işte. Yani ben çok meşhur biri olurum. Acayip böyle hani ortalık yıkılır. Koyarsın her şeyi göze alırsın. Dersin ki lan tazminat davası açar bu adam donumuza kadar olur. Al Pacino'nun fotoğrafı düşünsene. Ben ne? Çok acayip. Yine başka bir izleyici. Neredeydi? Cem Bey. Muğla'dan Barcelona'daki o dükkanın dekorunu yapan kişinin web sayfasını bulmuş. Ve oradan bana bir şey yollamış. Çok acayip ya. Bu firma bizden uzaktan görülebilen ve ilgi çekme potansiyeli yüksek bir poster türü istedi. Lütfen dikkatli izleyin. Şundan bahsediyor, şundan. Bak. Mustafa's Gemüse Kebap. Ben. Üstteki benim. Olayla bir alakam var mı? Yok, olsun. Bu proje birkaç etiketten oluşuyor. Tabelaya bakarsak parlak siyah dibon plaka üzerine neon ve şanelüm var. Herhalde öyle okunuyor. Restoranın adını yazmak için neon kullanıyoruz. En çok dikkat çeken kırmızı renk koyuyoruz ve harfleri çift neon tüple yapıyoruz. Daha sonra şirket logosunu şanelüme koymaya karar verdik. Görselde gördüğünüz logo, dikkat, yuvarlak bir şekilde yapılmış ve sahibinin babasının yüzünü yerleştiriyoruz. Valla hani en azından yani insan hayırlı evlat olur. Dönerci açtın, Barcelona'da hem de dönerci açtın. Bir kıyağını isteriz artık ya. Yaparsın bir güzellik ha. Böyle adam böyle söylemiş ya. Herkes bu arada Google Maps'ten falan Hülya Hanım da yollamış, Hülya Üzümcü de. Google Maps'teki haritalarda da kullanıyor herifler diyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bunu niye yaparsın sorusunun peşindeyim ben. Bunu niye yaparsın güzel kardeşim? Ama işte hırsızlık artık o kadar yaygın ki İnanılır gibi değil. Ya bir daha söyleyeyim, bununla ilgili dava süreci başlıyor zaten. Bu hafta içinde başlıyor. Yani rutin bir süreci var. Ben dün avukatımla konuştum. Çok rutin bir prosedürü var bu hikayenin. O zannediyor ki hani Barcelona'ya ulaşamıyorsun. Öyle bir şey yok ya. Anlaşmalı hukuk bürosundan buradan ihtarname oraya gidiyor zaten. Süre veriyorsun. Diyorsun ki bak kardeşim 10 gün. Bunun süresi 10 gün. Bunu kaldırdın kaldırdın. Kaldırmadın. Donuna kadar alırım. Ha bu arada yayın arasında yine pek çok izleyici sormuş. Abi tazminat davası açıp çok para alacaksın. Benim kafamda bir şey var. Onu göreceksiniz zaten. Benim kafamda bir şey var. Eğer burada insan gibi böyle bir şey yaptım. Ya abi çok da ben istemeden oldu. Ama yani şey yapalım ya. Tamam çok özür dilerim. Hemen değiştiriyorum. Eğer hesabı kilitlemek yerine doğru düzgün mesaj atsaydı. Bir mesaj atıp. Ya çok özür dilerim. Deseydi. Yemin ediyorum çok daha basit kapatabilirdik. Şimdi öyle kapanmayacak bu hikaye. Benim kafamda bir çözüm yolu var. Bu benim zenginleşmemle alakalı bir şey değil. Ama bu arkadaşın canı yanacak. Onu söyleyeyim size. Şimdi Gazete Pencere ile başlayalım. Diğerlerinde yok ama Gazete Pencere manşete koymuş. İktidar gitmesin diye çok uğraştı ama olmadı. Feyzoğlu kaybetti. Yayın arasında birkaç izleyiciden eleştiri gelmiş. Süreci niye anlatmadınız diye. Yani anlatmadınız dedikleri süreç şu. Metin Feyzoğlu tekrar seçilebilsin diye 8,5 senenin sonunda yapılanlar. Ya kardeşim 500 kere duydunuz. Dün akşamdan beri hatta bu sabahtan beri de duyuyorsunuz. Gazetelerde de var bazılarında. Yani bilineni anlatmak değil ki benim derdim. O goy goy programı televizyonda torbayla var, o kiloyla satılıyor onlar. Yani işte delege yapısının değiştirilmesi, koskoca İstanbul'un delege sayısının düşürülmesi, baroların bölünmesi. Her türlü şaklabanlık yapıldı. Ne oldu? Olmadı işte. 156 oy çıkan. Erinç Sağkan'a 182 delege destek verdi. Olmadı işte. Bak bundan sonra da olmayacak. Güzel kardeşim. Olmama gerekçesi de bu zaten. Çünkü sen kötüsün. Bu kadar net. Bu önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında diye bas bas bağırma gerekeceğim bu. Çünkü insanların yaşadığını, meslektaşlarının yaşadığını, sessiz kaldın sen, ağzını açmadın. Bak ilk yayında uzun uzun anlattım, 2014'ten başlayarak 7 yıllık bir süreç. Ya kardeşim, özellikle o dönemi seçtim ben. Çünkü anlattığım olayların tamamında Barolar Birliği başkanıydın sen. Ağzını açmadın. Şimdi diyorsun ki yani işte önceki Barolar Birliği başkanı yazmış sosyal medya hesabına. Ya insan utanır ya. Vallahi utanır ya. Yemin ediyorum yani bundan sonrası ne biliyor musunuz? Ciddi söylüyorum. Arkadaş arasında ben eskiden Barolar Birliği başkanıydım biliyor musun? Diye geyik yapmak. Bu saatten sonra bir tek o kaldı. Anlat yani sağda solda anlat. Ne bileyim yani kafana göre yapmadığın kalmadı. Alkış kıyamet. Ne bileyim benim aklıma bir sürü şey geliyor ama çoğu utanç verici şeyler ya. Oysa burada yanında duracağın kavram belli. Adalet kavramı ya. Çok basit. İşin o kardeşim senin. Sen bir avukatsın. Bir izleyici daha önce bir yayında söylediğim sözleri hatırlatmış. Ben yani hepsini tek tek hatırlıyorum desem yalan olur. Ama şunu söylediğimi hatırlıyorum. Bakın biz özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 2010 sonrası döneminde dik duran meslek grupları arasında ya gazetecileri zaten söylemiyorum bir benim içinde bulunduğum meslek grubu yere yapışmadı, yerin altına girdi. Yalakalıkta, iğrençlikte, yavşaklıkta önden koşuyor. Ama bu düzlem içinde baktığımız zaman avukatların yeri çok başka. Böyle demiştin yayında diye anlatıyorsun. Eğmedi kafayı. Evet. Ya kardeşim Selçuk Kozağaçlı'nın kolunu canlı yayında kırdılar. O bir göstergeydi, bilinçli yapıldı o. Canlı yayında o kol kırma hikayesi yayında bilerek yapıldı. Her türlü zulüm yaşandı. Barolar Birliği kapatılmalıdır diye abuk sabuk konuşuldu. Ne oldu? Ne değişti? Ne değişti soruyorum size. HSK'nın yapısı değişirken Barolar Birliği direnmedi ama barolar direndi. Ve dediler ki seni oradan indireceğiz. Sen orayı hak etmiyorsun. Bak oldu. Pek çok izleyici de şeye takılmış. Yani umut bu kadar küçük küçük parçalar halinde mi gelecek? Evet. Bunu konuştuk. Yavaş olacak kardeşim bu iş. Yavaş yavaş, kademe kademe. Ne diyor Cicero? Her şey başlangıçta küçüktür. Umudu yitirmeyeceksin. Evet yavaş olacak ama olacak. Hadi son dev kıyak. Bir grubu daha ekonomist yapalım. Uzat elini. Ama şöyle dik avucunu göreceğim. İki avucunu aç. Bük dirsekten. Al buraya. Aynı şey sol. Al. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Vallahi bugün bir apartman üniversitesinden daha çok ekonomist çıkardım yayında. Ciddi söylüyorum. Bir apartman üniversitesi benim çıkarttığım kadar ekonomist çıkartamaz. Bir çırpıda şu anda binlerce insan ekonomist oldu. Yayını aynı anda izleyen kullanıcı sayısı 1709 sadece YouTube'da şu anda. O anlık bir ölçüm. Bak 1700 yeni şey çıktı. Hasan Açba, ciciklerin üstüne mi koyuyoruz? Yok, orada ekonomist olamazsın. Baş parmak oraya denk gelecek aşağı. Göbek bölümüne. Baş parmak. Oraya tam ekonomist olmazsın. Yani hop. Hani ekonomi okumaya başlamış da bitirmemiş olursun. Tam ciciğe koyarsan. Daha altında. Bak Orkun Ali, hakkınız ödenmez Ünsü abi. Hem turist rehberiyim hem de ekonomist. Rahat olun. Rahat olun. Hayır, madem ki benim eğitim alanım ekonomi, ki değil. Benim değil, benimki öyle arkada duruyor. Benimki öyle de. Yapabiliriz. Zeynep Erim demiş ki çok küçük bir umut değil bence. Değil tabii ki. Ama böyle kazanımların ufaklığından bahsediyoruz Zeynep Hanım. O yüzden bunun, bu şeye benziyor ya. Mersin mitinginde 21.500 kişi vardı. Fark etmez. 5 kişi vardı orada. Ciddi söylüyorum. Bak 5 kişi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayık Böke, genel sekreter gitmek zorunda. Mersin İl Başkanı, Mersin İl Başkan Yardımcısı, bir de Belediye Başkanı Vahap Seçer. 5 kişi. Ne değişir? Söyleyin bana. O mitingin yapılabilmesidir önemli olan. O başlangıcın yapılabilmesidir. Sen şimdi bunun karşısında istediğin kadar at tut. Salla. Çok güzel bir söz vardır Türkçe'de. Pek severim. Her yerde kullanılmaz tabii ama. Ver yarini ellere, vur elini yerlere derler. Kesmiş olsun bu saatten sonra. Geçmiş olsun. Bitti. Şimdi Gazete Pencere'de Metin Feyzoğlu haberi böyle yer almış. Ekonomide buhran manzaraları diye bir haber var. İstanbul'da hayat %50.18 pahalandı. İstanbul Planlama Ajansı verileri. İstanbul'da yaşam maliyeti %50.18 arttı. Yağ, un ve LPG gibi bazı temel kalemlerde fiyat artışı %100'ün üzerinde. Ya yaşananı herkes görüyor kardeşim. Herkes görüyor. İstediğin kadar yalan söyle. İstediğin kadar yalan söyle. Emekli bir kadın Mersin mitingi sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in yanına gelmiş ve demiş ki torunumun eline 10 lira veremiyorum, 60 yaşında hırsızlık mı yapayım ben? Çok acayip ya. Bugün Erhan Kara'dan çok güzel bir yazısı var Gazete Pencere'de. Çok güzel bir yazı. Yani çocukluk, büyümek, çocukların çocukluğunu yaşayamaması, bu ülkenin gençlerinin, bir lise öğrencisi pahalılıkla niye ilgilenir diye soruyor. Niye ya, bu çocukların hayallerini niye yok ediyorsunuz diye soruyor. İşte burada konuştuğumuz hikaye. Niye ya, çocuklar niye yapar bunu? Hayallerini çalıyorsunuz o çocukların. Bunun hesabını ödeyeceksiniz kardeşim. Çaldıklarınızın hepsini teker teker geri alacağız. Bak teker teker sözünün altını çizerek söylüyor. Siyaseten, bana ne siyasetten? Benim bir siyasi görüşüm var. Hangi siyasi parti iktidara gelir, hangisi gider? Siyasi partiler gelir geçer, kurumdur onlar. Kurarsın İçişleri Bakanlığı'na dilekçe, partiler masasına dilekçe verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanı açar, içinde haber biriktirir falan. Bunlar çok rutin, geç onları. Hayatlarımızdan bahsediyorum. Hayatlarımızdan çaldığınız her şeyi tüküre tüküre geri vereceksiniz. Hepsini. Oh çekerek oy aldıkları düzeni yıktık. Meral Akşener söylemiş. Erdoğan AKP İstanbul'un sahibi görüyor. Bunu gördünüz değil mi? Konuşması sırasında çok acayip ya. Parti teşkilatı toplantısına katılıyor telefonla. Ve orada diyor ki İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AKP'dir. Ne? Evet ya. Biliyorsunuz değil mi? 1453 yılının 29 Mayıs'ında İstanbul'un fethi çok ilginç bir dönem. Gerçekten yani üzerinde böyle siyasi bir bakış yerleştirmeden, gerçekten büyük kahramanlık hikayeleri anlatılmadan tarihi bir filmi yapılmalı bunun mutlaka. Çünkü çok acayip bir şeydir. Sembolik olarak Galata Kulesi'nin anahtarı da teslim edilir Fatih'e. Ve Fatih Galata Kulesi'nin anahtarını aldıktan sonra ne yapar? Tabelayı değiştirir. Adalet ve Kalkınma Partisi Galata, o zaman öyle demiyorlar tabii. Yani Kula ilçe başkanlığı. Evet, ilk açılan 29 Mayıs'ta, anahtarı alışı 30 Mayıs sabahı. Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptı. Tabelayı tabii Osmanlıca yazmışlar. Çok anlaşılmıyor ama sonradan bulundu o. Hani sonra Galata Kulesi'nin işletmesi, altında bir çay ocağı açılmıştı, hatırlıyor musunuz? O çay ocağının konduğu yer işte. Oradaydı büyük tabela. Kaldırdılar sonra. Hiç tarihle barışık değil bunlar ya. Hatta o dönemde orada işte Galata Kulesi'nin etrafında yaşayan insanların pek çoğu işte Yahudi vatandaşlar falan. Onlar o dönemde koşa koşa gidip kaydolmuş herkes. Demişler ki of tamam işte ya, yırttık, bunu bekliyorduk ya. Kadın yok, kadın yok. Kadının gelişi Türkiye'ye daha sonra, 2001 Ağustos'u. Hep erkek bunlar anlattıkları. Hep erkek, hiç yok. Full erkek dolu ortalık. Askerlik şubesi bayağı bildiğin. İğrenç bir düzlem yani. Eğer ben de tarih okuduysam, ki okumadım, hiçbir önemi yok. Ne olacak, herkes istediğini silkeliyor nasıl olsa. Dur bir gün de tarihçi olalım ya. Ama o tarihçi olabilmenin o biraz daha farklı. O farklı yani, tam şeyden, kitaptan bakmam lazım. Ekonomist olmayı biliyorum da. Tarihçi nasıl, tam nasıl oluyorduk bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bütün bunlar işte. 2001 Ağustos'unda da Türkiye'ye ilk kadının gelişi. Hatta törenlerle, tabii gemiyle gelmiş, öyle söylüyorlar. İlk işte yani İzmir Limanı'na geldi deniyor. İlk kadın oraya getirilmiş. İşte insanlar toplanmış limanda falan, bakmış bir sürü böyle herif. Aa bu ne, kadın mı falan diye. Demişler ki evet yani Ankara'da yeni bir parti kuruldu, onlar getirtti. İlk kadın Türkiye'de. Bakın nüfus cüzdanlarına, hep doğum tarihleri 2001 Ağustos'tur. Tarih kardeşim, bilmeden cahil cahil konuşmasın kimse. Böyle Türkiye ilk kadının gelişi. Ben daha size ne yapayım ya? Tarih anlatıyorum, ekonomist yapıyorum. Bunu elimde tutuyorum şu an, çok artık inmem lazım. Hayatımda böyle bir rezalet görmedim ben ya. Yemin ediyorum böyle bir rezalet görmedim. Ve Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan şöyle şeyler yazıyor. Diyor ki ne yani, yalan mı diyor. Siz diyor başörtülü bir kadını başörtülü diye diyor meclisten kovmadınız mı diyor. O zaman şunları konuşalım. Yani bahsedilen iktidar sırasında kanser hastalığının terminal döneminde bir insanın evini basıp ölümüne içeride operasyon çektirip Türkan Saylan'ın ölümüne sebep olmadınız mı? Ha onlar FETÖ'cüydü. FETÖ'cüler kimle beraberdi? Bilmiyorum, senin programında söyledi Ahmet Hakan. Senin programında söyledi. Ben de çok aldım dedi şeye, belediyeye. Oo dedi. Yüzsüzlük başka bir şey ya. Ama birinci sayfaya yazmışlar içeriden dengeleyecekleri için. Baro'da yeni başkan Sakan. Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sakan oldu. Sakan 348 delegeden 182'sinin oyunu alırken rakibi 2013'ten bu yana bu görevi sürdüren Metin Feyzoğlu 156 oy aldı. Tesadüf. Oyları yeniden mi saysak? Haberi CNN TÜİK nasıl verdi? Metin Uca'nın, benim değil kardeşim. Çok güzel. Ben bundan sonra böyle kullanacağım. Yani yayını izleyenler bilsin. Kendi aralarında da insanlar soran olursa anlatsın. Metin Uca'dır telif sahibi. Çok doğru. CNN TÜİK. Kafasına göre işte alçaltıyor, yükseltiyor. Aa, Mehmet Rasim İnceoğlu hatırlatmış. Bülent Arınç bir kadın olarak sus demedi mi? Evet dedi. Evet. Bir kadın olarak sus. Ne acayip değil mi ya? Ahmet Hakan'a sorarsan ama bundan hiçbiri olmadı. Ha ne olacak ya, salla gitsin aman. Hani gazetecilik bu düğün ortamında yapılıyorsa gel lan biz biliyoruz da mı yazıyoruz diyecek direkt. Ekonomi büyüyecek, refah yaygınlaşacak. Ay hadi inşallah, nerede? Başkan Erdoğan, başkan. Siyasi özgürlük de ekonomi. Geçelim bunu ya haberi. Küllerinden doğan şehir Şırnak. Yavuz Donat yazmış. En deneyimli Erdoğan. Kim? Mehmet Barlas. Kitleler güçlü siyasetçileri arıyor. Bu açıdan baktığınızda Başkan Erdoğan da. Başkan, dünyada sözü dinlenen liderler arasında. Çok özür dilerim. Ya sorum geldi, yapabilir miyim? Kapatacağım üstünü sonra yapınca. Bu dünyada sözü dinlenen liderler şöyle mi mesela yani? Bu can bu bedende olduğu sürece rahip, nereye gidiyorsun casu? Gittim o ya. Evet. Böyle bir söz dinlem. Çok şey değil ya, bence geçelim bunu. Yapmış işte çocuk bir şeyler. Sözcü, milletin ekmeğiyle oynamayın. Bugünkü manşet. İstanbul'da düşük gramajda ekmeği 3 liradan satıyorlar. Hem ekmeği 210 grama düşürdüler. 20 gram inmiş. 230 grammış daha önce. Hem de fiyatına 50 kuruş zam yaptılar. 3 liradan satılıyor. İstanbul, Üsküdar ve Ümraniye'de. Öyle ufak tefek şeyler oluyor ama çözeceğiz. Mehmet 3 Tunç Tas Has Kayısı şefi böyle söylemişti. Segim Begüm Yavuz'un bir isminizi tebrik ediyorum. Segim Begüm Yavuz. Çok güzel. İBB Gazi'ye ekmek büfesi verdi. Üsküdar Belediyesi elektrik vermedi. Terör gazisi Rıfat Aslan. Hani milliyetçiydiniz ya. Vay be. Mehmet Ali Yalçın daha konuşmuş. Kimdir kendisi, hatırlayan var mı? Önemli. Bak şimdi söyleyeceklerimi televizyon ekranında konuştuğunda konuş be aslanım benim falan diyenlerin hiçbirinden duyamazsınız. Çünkü onların patronları birbirine yapışıktır. Kendisi de patronunu ihmal edemez. Yapamaz. Mehmet Ali Yalçın daha kimdir? Aydın Doğan'ın damadı. Doğrudur. Onun dışında Türkiye-Amerika İş Konseyi Başkanı'dır. Ve kendisi demiş ki, Türk iş dünyası olarak hedefimiz Çin'e ucuz iş gücü anlamında alternatif olmak değil, teknoloji üreten Çin'i kendimize model almamız gerekiyor. Bana niye söylüyorsun ki bunu? Bunu söylesene reize. Valla, aşk olsun, ekonomi dünyasıyla çok yakın ilişkidesiniz Mehmet Ali Bey. Binali Bey'i çok seversiniz mesela, çok iyi bilirim. Siz de bilirsiniz. Söylesenize mesela onu. Hani katıldığı bir toplantıda mesela Erdoğan'da siz de katılıyorsunuz. Ayağa kalkıp söylesenize bunu. Yanlış söylüyorsun başkan. Biz Çin'in teknolojisini örnek almalıyız. Söylesene bunu. Ne kolay değil mi böyle sözcüye demeç. Aman. Bakanlık 494 makam aracı kirasına 80 milyon verecek. 80 milyon, 80 trilyon. Milyon deyince küçük geliyor ha. Kamuda tasarruf genelgesi sözde kaldı. Deniz Ayhan'ın haberi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 176'sı şoförlü tam 494 araç kiraladı. Kafile yapacağız ya. Oğlanın sünneti var, korna çaldıracağım. Araçlara 2 yıl içinde 80 milyon 481 bin lira ödenecek. Bir aracın aylık kirası ortalama 7 bin lira. Parayı kim veriyor? İstesene bir tur bineyim mi diye. Vallahi biz çocukken öyle söylenirdi. Kazım Öztürk Yandex'in de CEO'su aynı zamanda demiş. Doğru. Mehmet Ali Yalçın daha için. Trump'ın damadının kankası Hasan Ali Atasoy. Doğrudur. Ne güzel değil mi? Biz Çin'i buradan örnek alamayız. Biraz yüksek mi söyledim ben onu? Çin'i buradan örnek almayalım. Başka şey alacağız. O beyefendi gelmiş. Efendim çok isabetli buyurdunuz. Çin örneği yani. Yani nasıl oturdu o örnek anlatamam. Ben bunu duy bir ağla bir ağla. Herkes söylediğiyle söylemediğiyle var olacak. Rahat olun. Güzel kardeşim. Arşivdir. Hafızadır AKP'nin panzehiri. Bunlar hep hatırlanacak. Cumhuriyeti unuttuk başta. Unuttum. Muhalefet sarsıyor manşetiyle çıkmış bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan yetersiz bulduğu parti kurmaylarından sessiz kalmamalarını istedi. Selda Güneysun'un haberi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MYK'sında yaşananları anlatıyor. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında. Grup başkan vekillerinden muhalefetin partiye yönelik tutumlarıyla ilgili sessiz kalmamalarını istediği öğrenildi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden AKP'ye, hükümete ve şahsına sert eleştirilerin geldiğini belirten Erdoğan'ın muhalefete aynı sertlikte karşılık verilmesini istediği belirtiliyor. Tamam. Ne diyeceğim mesela, şöyle bir sert söze nasıl karşılık vereceksin? Vallahi bak soruyorum. Kaytan Bey mesela nasıl cevap verecek? Ya bir ülke düşünün ki dağ gibi bir adam eşinin yanında tavuklara vereceğim diye aldığı bayat ekmeği ıslatıp yediğini anlatıp gözyaşlarına boğuluyor. Ne diyeceğim mesela? Morklar da ölümlere sebep oldun mu? Yok, o denildi, çok gülüyor insanlar, demeyin bence öyle. Neyse, sonuçta partinin kurmayı sizsiniz, bana ne ya? Erdoğan'ın AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu da örnek gösterdiği ve iktidarın yürüttüğü politikalara karşı gerekli cevabı vermelerini istediğine dikkat çekiliyor. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın bir yurttaşa küfretmesi Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmalara neden olmuş. İyi Partililerle AKP'li ve MHP'li milletvekilleri arasında gerilim yaşanmıştı. Yurttaşa küfretmemişti. Çok ağır, hakaretin dibini zorlayan, iğrenç bir ifade kullanmıştı Lütfü Türkkan. TBB'nin yeni başkanı Sakan, seçimin ardından açıklama yaptı. Bundan sonra meslektaşı yerlerde sürüklendiği zaman kafasını kuma gömen değil, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkan TBB göreceksiniz. Kim ki o meslektaşı yerde sürüklendiği zaman kafasını kuma gömen? Ben öyle birini hatırlamıyorum. Kimdi acaba ya? Şu SK karşısında burada hani SK'nın önünde gösteri yaptıklarında avukatlar yürüyüş. Yok ya, olmadı ki öyle bir şey. Bütçe görüşmeleri sert geçecek. Bakın mesela günün haberi bu. Neden? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda bütçe görüşmeleri başlıyor. Ne demek bu? Plan Bütçe Komisyonu'nda hani bakanlıkların, kamu kurumlarının, bağlı oldukları bakanlıkların ve diğer kuruluşların bütçeleri görüşüldü ya. Şimdi onun genel kurul aşaması başlayacak. Ve orada deniyor ki, İşte CHP Mersin'de moral depoladı. Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu kurmayları ve partili milletvekilleriyle bu hafta mecliste yapılacak 2022 yılı bütçe görüşmelerine odaklandı. Bütçe görüşmelerinde CHP'li genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri kürsüye çıkarak sert muhalefeti sürdürecek. CHP'li vekiller Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlüklerin yanı sıra ekonomi yönetimindeki savrulmaya dikkat çekecek. Bloomberg'in haberini biraz böyle okumak lazım. Hani dedim ya, Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla konuşurken söylediği, demiş ki ne? Yani şey olmayabilir, faizin düşürülmemesi mümkün olabilir. Ah ah ah canım ya canım. Yazık ya. İstanbul'da ekmeğe gizli zam. İstanbul Ticaret Odası'nın aldığı kararla 230 gram ekmek 2,5 liradan satılmaya başlandı. Bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı ve birçoğu gramajı da 210'a düşürdü. Demin konuşmuştuk yani. Sözcü'de görmüştük haberi. Şimdi devam edelim. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Usulsüz ittifak manşetiyle çıkmış bugün. Sayıştay raporlarının gediklisi belediyeler. Cumhur İttifakı'nın yönettiği 6 belediyede usulsüzlük diz boyu, bedelsiz yer tahsisinden ihalesiz mal alımına kadar yok yok. Pursaklar Belediyesi Ankara. Tebessüm şehri ya. Böyle bir şey uydurdular. Hatırlıyor musunuz? Size Pursaklar'la ilgili, hani bir Ankaralı olarak, doğma büyüme bir Ankaralı olarak gururla söylüyorum bunu. Niye gurur duyduğum başka bir tartışma konusu ama. Mesela Pursaklar'ın çok ilginç bir gelişimi vardır. İnsanlar çok fazla bilmez. Ama bir yayında anlatmıştım size. Bugün tebessüm şehri olarak adlandırılan Pursaklar'ın şöyle bir yapısı var. 80'lerin başında Bulgarların, o dönemki Bulgar yönetiminin uyguladığı sert asimilasyon projesinin ardından Bulgaristan'dan pek çok yurttaş göçtükten sonra Ankara'ya gelenler Pursaklar'a yerleştirildi. Pursaklar neresi? Havaalanı yolunun üzeri. Bayağı dışında şehrin, epeyce dışında. Pursaklar'a yerleştirildi. Bu insanların içinden bir bölümü hayata karışıp işte iş güç bulabildikten sonra şehrin daha içine geldiler. Pursaklar bir dönem sonra tuhaf bir şekilde Ankara'da fuhuş başkenti oldu. Çok acayip. Yani orada yeni yeni evler yapılmıştı. Bir anda şehrin içindeki fuhuş Pursaklar'a kaydı. Fakat Pursaklar'ın çok ilginç bir yönü var. Menzil dergahının Ankara'daki merkez üssü aynı yerde. Ve tuhaf bir şekilde, sadece bu değil, size anlatmıştım ya, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Abdullah Gül Pursaklar'da pazar yeri açılışına katıldı. Nereden biliyorum? Oradaydım. Hadi biri çıksın desin ki yok, yalan. Olmadı öyle bir şey. Ben oradaydım. Ben şahsım bizzat ekonomist olarak oradaydım. Pazar yeri açılışı. Ve şunu sorguladık hep beraber. Ya kardeşim, bir insan neden cumhurbaşkanı adayısın sen? Neden pazar yeri açılışına gidersin? Neden? İşte anlattım ya. Giderken, şehrin içinden giderseniz çok daha net görürsünüz. Ama dışarıdan Doğukent Caddesi üzerinden giderseniz de Pursaklar'a indiğiniz andan itibaren gidin. Orada yurdu göreceksiniz zaten. Onun arkası Menzil Dergahı'nın yeridir. Dünya alem bilir bunu. Dünya alem bilir. Pazar yeri açılışı yapıldı ya. Bir anda Pursaklar'ın ismi, cismi, çehresi değişti. Tebessüm şehri diye bir şey yazdı. Sonradan gördük ki o The Cemaat de orada. Onlar da çökmüş. The Cemaat. Sonradan FETÖ oldu biliyorsunuz. FETÖ oldu. Onlar da orada. Herkes orada. Pursaklar böyle önemli bir yer. Ve Bir Gün gazetesi diyor ki burada dönen yolsuzluğun haddi hesabı yok. Onun dışında Bala Belediyesi, Sincan, Mamak, Keçiören Gölbaşı, Ankara'nın AKP'liler tarafından yönetilen bütün belediyeleri. Yolsuzluk diz boyu artık. Mesela bak Keçiören, Sayıştay raporuna göre temsil, ağırlama ve tören bütçesinin sadece başkanın yetkisinde olmasına rağmen farklı birimlerce de kullanıldığı ortaya çıktı. Ne güzel değil mi? Pursaklar, mülkiyetinde olan taşınmazı 5 yıllığına hiçbir ücret almadan TÜGVA'ya tahsis ettiği açığa çıktı. Sayıştay tahsis işleminin sonlandırılması için yazı yazdı. Güven Görkan Öztan'ın haberi. Çok acayip, gerçekten çok acayip. Ama bu, yani ben kendi gözlerimle size işte kabaca ne kadar 36-37 yıllık bir tarih anlattım burada. Bu kadar. Devam edeyim. Bugün Timur Soykan'ın bir haberi var. Çok ilginç. Bununla ilgili çünkü biliyorsun seni çok konuşuldu. Veysel Şahin'le ilgili olarak. Türkiye'deki yasa dışı bahis, ne diyelim, yasa dışı sektörünün tepe ismi. O hakkındaki soruşturmaları kaldırtmak için rüşvet verdiği iddialarını yalanlayıp şöyle demiş. Benim bütün meselem ilk başta ve daha sonra istenilen rüşvetleri vermemek oldu. Vermediğim için bunu yaşıyorum diyor. Ben kimseye rüşvet vermedim diyor. Medyada 5 milyar dolar parası var haberleriyle hedef tahtasına dönüştüğünü anlatan Şahin 2,5 ayda kendisini 103 avukatın ziyaret ettiğini doğruluyor. 103 avukat. Yani günde 5 avukatla görüşme yapmış. Şahin iddialarını şöyle sürdürüyor. 150, 40, 15 milyon dolar gibi bir sürü saçma sapan tekliflerle karşılaştım. Siz sanıyor musunuz ki bunlardan birine evet deyip anlaşsaydım şu an buradaydım. Rüşvet vermediğim için içerideyim diyor. Bak çok ağır bir iddia bu. Yasa dışı bahis sektörünün lideri bu adam. Parayı versem çıkarım diyor. Bu kadar rahat söylüyor yani. Evrensel, çalışırken beraber eylemde neden ayrıyız? Sağlık alanındaki ayrımcı ek gösterge zam teklifi konusunda alanda örgütlü sendikalar farklı eylemler düzenleyerek aynı talepleri dile getiriyor. Sağlık emekçileri ise ortaklaşma çağrısında bulunuyor. Evet yani bir acayip ya. Ortam bir acayip. Ya bugün bir de Fenerbahçe dün 4-0 kazanmış ya. Foto maçta bir başlık var. Sabah gördüm, asabım bozuldu. Cristiano Dursunaldo yazmışlar. Cristiano Dursunaldo mu? Serdar Dursun'dan bahsediyor. Ya giderek daha fazla kayışı kopartıp daha fazla beyinleri ısıtmaya başlıyoruz. İyi değil bu gidiş ya. Vallahi iyi değil. Yemin ediyorum bak. Niye birini birine benzetmek zorundasın? Düşünsene şimdi. 3 bantta dünyanın en büyük ismi Semih Saygıner. 17 yıl aradan sonra bir de. Arada bıraktığı dönem var mesela. Bence çok severim izlemeyi. Ben iyi oynayamam ama çok severim. Bu sporun dünyadaki en büyüğü. Tartışmasız en büyüğü. İstediği zaman geliyor, istediği zaman gidiyor ama yapıyor işini. Çünkü çok iyi biliyor, çok seviyor. Neden mesela? Şimdi şöyle şeyler gördüm ben Semih Saygıner'in büyük başarısının ardından. İşte yeşil çuhaların Messi'si yazmış. Ya niye birine benzetiyorsun kardeşim? Semih Saygıner gibi bir değerim var elinde. Başkası ona benzemeye çalışsın. Acayip gurur verici bir şey. Yani resmen matematik yapıyor adam. Yeşil çuhanın üzerinde matematik yapıyor. Niye mesela Einstein demiyorsun da Messi diyorsun? Spor, o da iyi. Messi, Ronaldo. Ronaldo demeyelim. O çünkü Serdar Dursun'a, Cristiano Dursunaldo dedik. Messi boşta, tamam Messi. Yeşil çuhaların Messi'si. Bu kadar basit mi? Vallahi bir kere daha yürekten kutluyorum. Acayip gurur verici bir şey. Acayip gurur verici. Çok efsane. Bu sporun bence gelmiş geçmiş en büyüğü. Hani sosyal medyadan kendisini izler misiniz, izlemez misiniz bilmiyorum ama şunu düşünün. YouTube'da videoları var. İzleyin ya. İzleyin yani ıstakayla nasıl dantel yapılır gösteriyor mesela. Vallahi ıstakayla dantel yapıyor adam. Seyrediyorsun. İşte matematiğe ilgin varsa diyorsun ki nasıl hesapladın abicim onu ya? Aynı yerden herhalde 500 kere daha vurmuş olman lazım ki ıstakayla o topa oraya gitsin. Bilerek yapıyor çünkü. Daha hareket sonuçlanmadan zıplamaya başlıyor. Sayı oldu diye. CHP İstanbul'da çivi çakmıyor. Komşular rahatsız olmasın diyedir. He? Ne? Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP İstanbul İl Teşkilat toplantısına telefonla katılarak partililerden 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve 2024'teki yerel seçim için seferberlik istedi. Tabii, kesinlikle. Yeni Şafak'ta Türkiye Barolar Birliği haberi var mı? Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Sabahta? Yok. Hiç yok. Akşam? Yok. Takvim? Asla. Neden? Yani nasıl olsun ki? Reis kızar oğlum hayat oku böyle değil onlar için ya. Sen kendin gibi düşünüyorsun. Yani yaparım yazarım gerekirse hesabını da veririm. Öyle olmuyor işte. Hangi hesabı nasıl vereceksin yani? İstanbul sahibini yine bulmalı. Başkan Erdoğan başkan seçimden beri İstanbul'a geçelim bu haberi ya çok saçma. Gerçekten çok saçma. Devam edelim. Buradan başka okuyacağımız var mıydı? Ha şu haber manşetteki haberi okuyayım diye sabah. Kendi kendime kafana yaz diye acayip şey yapmıştım. İbrahim Hazer, Yozgatlı bir iş adamı. Kargo ile bir teşekkür plaketi geliyor kendisine. Teslim tutanağını imzalıyor. Ama şunu fark etmiyor. Altına bir borç senedi yerleştirilmiş. 2,3 milyon euroluk. 2,3 milyon euro. Ama güzel abim ne yaptın ya? Vallahi ne yaptın ya? Yani nasıl bir şeydir bu? 2,3 milyon euro. Hakkında icra takibi başlıyor. Çok acayip bir süreç tabii. Hemen suç duyurusunda bulunuyor. Diyor ki senedi birine ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler. Bir imza ile hayatım karardı. İşte hep söylüyoruz ya adalet kardeşim bizim en büyük sıkıntımız adalet. Gerçekten daha büyüğü yok. Çünkü adalet sıkıntımızı atlattığımız anda bunlar çözülecek. Hiçbirinin önemi yok. Hepsi çözülecek. İlk yayında üst üste o haber derlemeleri abi onları nereden buldun diye yazmış. Biri çeyizimde getirdim. Çeyizimde vardı. Ya kardeşim oturup mesela çalışırken geceleri özellikle gerçekten çok zorlayıcı bir süreç oluyor. Ama bir yandan da bir başlıyorsun mesela bir yerden sonra artık kendini durdurmak zorunda kalıyorsun. Çünkü iğrençlik bir tane değil. Yüzlerce yani size sabah anlattığım o hikayeler işte. Hepsi gerçek, hepsi yaşandı. Bu ülkenin insanları sessiz kaldı. Barolar Birliği Başkanı sessiz kaldı, ağzını açmadı. Bedelini de ödedi dün. Bu kadar basit. Bedelini kütür kütür ödedi. Şimdi sosyal medya hesabına önceki Barolar Birliği Başkanı yazıyor. Ama İstanbul'un boynu bükük. Neden? Eski sahibi geç bu haberi geç. Takvimde manşet yapmış da. Asgari ücrete zam formülü. Zam mı? Ulan bu nasıl aklımıza gelmedi ya? Zam oranını yazmış bugün. Takvim gazetesi. Biriniz not alır mısınız? Asgari ücrette Takvim gazetesine göre %36,2 zam geliyor. Biriniz not alın. Gerçekleşme üzerinden bunu konuşacağız. Bugün 6 Aralık 2021 saatlerimiz 11:20'yi gösteriyor. Lütfen biriniz not alın. Takvim gazetesi bugün sürmanşetten asgari ücrete %36,2 zam geleceğini yazdı. Biliyorsunuz kendisi uydur söyle mantığıyla yapılan bir gazetedir. Yazalım. Olur mu? Bir yerde bulunsun ne olur. Ha yanda da bir haber var. Küçücük maaş oyununa ağır ceza yazıyor. Maaş oyununa ağır ceza olsaydı var ya senin gazeteye beton dökmüşlerdi 3 sene önce. Bir kerem suçlusun. Ne? Bir kerem suçlusun. Ha tabii ki daha var ya. Tabii ki diyorsan de deme güzel kardeşim. Tabii ki de olmaz. Tabii ki dur o. Basketçi Kerem Tuncer'i mesajlarını ifşa eden Elif Şen'i dava etti. Genç kadın alkollüydüm pişmanım dedi. Ancak ünlü sporcu şikayetinden vazgeçmedi. Şen hakkında 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Geçmesin tabii canım. Yapılan bir haksızlık varsa ne demek vazgeçmek o haktan? Bak yani eğer öyle bir şey olsa mesela benim de bu arkadaş karşısında hakkımdan vazgeçmem gerekirdi. Olur mu öyle şey? Nasıl yaptıysan bu hırsızlığı aynen ödeyeceksin. Aynen ödeyeceksin. Mesela yani şimdi o bana yollanan dekorcu, dekoru yapan firmanın o açıklaması da kullanılacak ayrıca. Hani babama ait. Vallahi görelim babana ait. Hani onların hepsini bir görelim biz olmazsa. Bakalım kim kimin babası, kim kimin annesi, nasıl oluyor bu işler, insanlar birbirlerini nereden tanıyor? Nasıl bu kadar rahat çalıp kaçabiliyorsun? Değil mi? Hesabını kapatıyorsun, hesabı kilitliyorsun mesela. Aman dışarıdan sızma olmasın diye. İşte videolarım paylaşılmasın. Sadece yayın arasında 3 tane video geldi. Barcelona'dan. Daha önce gidenler, Instagram sayfasından orayı takip edenler videoları indirip yollamışlar. Hala bak şu saat oldu. Yani 48 saat geçti neredeyse üzerinden. Lütfedip ya şunun için oldu Ünsal Bey. Böyle bir şey oldu, bir hatadır demedi. Ve ben hayata, kariyerime şöyle devam ediyorum. Gazeteci Mustafa Gemüse Kebap da aynı zamanda konu mankeni. Neyse devam edelim biz. Dünyanın en tuhaf gazetesinde bugün bir Kerem Suçlusun haberinin dışında şöyle bir mektup var. Diyor ki, hocam, buyurun, botoks yaptırdım, yüzüm kaydı. Ne yapabilirim? Hayatının kaymadığına dua et. Gerçekten, botoks yaptırdım, yüzüm kaydı hocam. Nerede yaptırdınız? Adanalı bir hemşire abla vardı, hatırlıyor musunuz? Merdiven altında botoks yaptırdım diye, dudaklar bu kadardı. Sonra ortaya çıkmıştı ki, kullanılan silikon, ya insanın kanı donuyor düşündükçe, tıbbi silikon falan değil. Adam bayağı silikon basmış içeri ya. Silikon basmış. Kadının dudaklarından kaç kere ameliyat geçirdiğini unuttuk. Acayip bir görüntü. Silikon basmış. Niye? Acız hayatlardan. Öncelikle uygulamayı yapan doktorunuzla mutlaka görüşün. Bence de. Uygulamaya bağlı mı? Soru işareti. Değil mi? Soru işareti. Bunu bir netleştirin. Ya bu adamın Türkçesi mümkün değil ya, olmaz, yemin ediyorum olmaz. Vallahi ya Vilma Eres bundan daha iyi konuşuyor Türkçe. Yok ya, adamın bir fikri yok. Uygulamaya bağlı mı? Soru işareti. Değil mi? Soru işareti. Bunu bir netleştirin. Fazla doz hassasiyet, yan etkilere neden olabilir. Çoğunlukla botoks etkisinin geçmesi beklenir. Kişiye ve kullanılan ilaca ya da doza göre ilave tedbirler gerekebilir. Ama mektuptaki dürüstlüğün hastasıyım. Botoks yaptırdım, yüzüm kaydı. Vallahi sosyal medyada çok dolaşıyor, gördünüz mü? Bir kadıncağız diyor ki, ben bu ülkenin çocuklarından özür diliyorum. Ben AKP'ye oy verdim. Çok üzgünüm. Hepinizden özür diliyorum. Ben yaptım bunu diyor. İstediğiniz partiye oy verebilirsiniz, istediğiniz lideri destekleyebilirsiniz. Bunda bir beis yok. Ama eğer bugün verdiğiniz oyun yanlış olduğunu düşünüyorsanız gereğini yerine getirmek zorundasınız. Mutlaka, mutlaka gereğini yerine getirmek zorundasınız. Ki yaptığınızın bir manası olsun. Gerçekten. Hay yaşayın sevgili Onur Özer, çok teşekkür ederim ya, çok teşekkür ederim. Kuru ekmekle ilgili yayında bahsettiğin Fox Ana Haber'deki haberin muhabiri Şule Öztürk İnce, kameramanı da Ayhan Dursun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Onur Özer'e. Gerçekten içime batacaktı çünkü. Çok acayip bir haber, çok tarihi bir haber yapmışlar. Şule Öztürk İnce, kameraman da Ayhan Dursun'muş. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Onur Özer'e de çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili olarak ne denir? Bunu dert edinip yazdığın için çok teşekkür ediyorum. Bakın mesela Fatma Doğru. Bugün yayında bahsettiğiniz fotoğrafı ben de Barcelona'da 15 gün önce görüp fotoğrafladım. Sizi takip eden biri olarak heyecanlandım ama size mutlaka bildirilmiştir düşüncesiyle ihmalkar davrandım. Özür diliyorum. Estağfurullah, olur mu? Arzu ederseniz fotoğrafı sizinle paylaşabilirim. Tabii ünsal@ünsalunlu.com adresine yollayın lütfen. Lütfen. Yollayın. Yani orada Barcelona'da yaşayan varsa içinizde, bu yayını Barcelona'dan izleyen varsa özellikle rica ediyorum. Gerçekten. Lütfen gidin ve oradaki insanlara Rambla Caddesi'nde, adres bu. Yani tabelasıyla beraber. Nu de la Rambla. Burada lütfen gidin ve deyin ki zaten bu hafta içinde tebligat gidecek kendisine. Ama sadece şunu bilsin. Bu işin peşi bırakılmayacak. Bu yapılan terbiyesizliğin peşi bırakılmayacak. Ve üzerinden 48 saat geçmesine rağmen bağlantı kurmaya çalışmamasını, ki ben kurmaya çalıştım, mağdur olan benim. Buna rağmen yapmaya çalıştım. Hiç utanmadan, arlanmadan, yüzü kızarmadan hiçbir şey yapmayan insanlar. Lütfen, rica ediyorum. Eğer Barcelona'daysanız, bir şekilde oraya gidecekseniz, lütfen gidin. Ve deyin ki bakın yayında böyle bir şey konuşuldu 6 Aralık gününde. Gazeteler yayınının sonunda ve birinci yayının yani saat 9'u 27 geçe Türkiye saatiyle Ünsal Bey 5 dakika boyunca seninle ilgili konuştu. Lütfen söyleyin. Olur mu? Özel ricamdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sabah burada olduğunuz, haftayı benimle birlikte karşıladığınız için. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli, çok değerli bir şey. Neden? Şundan dolayı biz hayatımızı ortaklaştırmaya çalışmıyoruz. Bizlerin hayatı farklı çünkü insan olarak farklıyız. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve altımızdaki bu büyük platform, bu büyük toprak, vatanımız bizim için birlikte yaşayacağımız alan. Vazgeçmeden diğerinden. Öteki, beriki, şucu, bucu falan demeden biz birlikte yaşayacağız. Demokrasi böyle bir şey. Çok zor. Ama becerildiği zaman çok zengin bir şey, insanı da zenginleştiren bir şey. Çünkü bütün bu farklılıklar, etnik kökenler, cinsel yönelimler, engeller, engelsizlikler, inançlar, inançsızlıklar hayatımızı zenginleştirecek, fikrimizi zenginleştirecek bizim. Biz bu ülkeyi seviyoruz ve birlikte yaşayacağız. Birbirimizden korkmadan konuşmamız bundan. Çünkü bunu yaparsak bizi kimsenin ayıramayacağını biliyoruz. Derseniz ki bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Çok sevinirim. İsterseniz YouTube üzerinden arayın. Ünsal'ın yazın. Zaten kanala yönlendireceksiniz. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresini açın orayı. Benim internet sitemi girişte abone ol diye bir düğme göreceksiniz. Dokunun. O da YouTube aboneliği. Korkmayın, para istemeyecek sizden. Sadece mail adresi yaz bana, yayınlar başlamadan haber vereyim diyecek. O kadar. Abone olduktan sonra tabii ki yayını beğendiyseniz eğer şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayın. Çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da, bununla hiç alakası olmayanlara da tavsiye edecek. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Mümkün. Katıl düğmesi, süper chat ve süper sticker düğmeleri var. İsterseniz bunun altını çok kalın çizelim. Çünkü istemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayın ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da öyle olacak. Benim size taahhüdüm bu. Ve oradan bu desteği verebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkıları iletmek mümkün. Ama bunların hepsi bir yana, bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde, hatırlatma, çarşamba sabah yayın yok. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllısam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.